Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Halikarnas Balıkçısı.
Adın yazıldı yanı sıra yeryüzünün. En büyük serüvenci, yeryüzü işçisi. Bir dağ parçası mıydı yüzün? Ki kaldı, ki büyür yanımız sıra. Upuzundun, nedir sürgünlük ki? Tuttun elinden, büyüttün, masmavi yaptın. Koskocamandın, durdun birden, kağıt beyazlığında. Bir yaşama ustasıydın. Ey oğlu ırmakların, uğulduyan ormanların. Dünyayla yaşıt mıydın ki, yeryüzüydü kitabın, doğa okulundandın. Ey yaşamın askeri, ölüm nedir ki? Ki kalsın yanı sıra adın, bir yazı kurduydun.
Merhaba sevgili dinleyenler. Kendi alanında ustalığını yazdığı eserlerle göstermiş yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza adı Bodrum'la özdeşleşmiş yazarımız Halikarnas Balıkçısı üzerine şair İlhan Berk tarafından kaleme alınmış Halikarnas Balıkçısı adlı şiirle başladık.
Tam adı Musa Cevat Şakir'dir. Kaba Ağaçlı soyadını aldı. Abdülhamit dönemi devlet adamlarından Mehmet Şakir Paşa ile Sare İsmet Hanım'ın oğludur. Bodrum'un eski adından esinlenerek Halikarnas Balıkçısı takma adını kullanan yazarımız 17 Nisan 1890 yılında Girit'te doğdu. Çocukluğu babasının elçi olarak bulunduğu Atina'da ve Büyükada'da geçti. Orta öğrenimini İstanbul Robert Kolej'de gördü ve sonra İngiltere'de Oxford Üniversitesi Yeni Çağ Tarihi bölümünde okudu. Okulun son sınıfındayken İkdam'da yazılarını yayımlamaya başladı. 1913 yılında evlendiği eşinin İtalyan olması nedeniyle bir yıl kadar İtalya'da kaldı. İtalyanca ve Latince öğrendi.
1914'te babası Şakir Paşa, Cevat Şakir'in tabancasından çıkan bir kurşunla Afyon'da öldü. 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Cevat Şakir, cezasının 7 senesini çektikten sonra verem olmasından dolayı serbest bırakıldı. Yazı ve basın hayatına atılarak çeşitli dergilerde yazılar yazıp çeviriler yaptı, karikatür ve resimle uğraştı.
Resimli Hafta dergisinde asker kaçaklarının yargılanmaksızın idam edilişlerini kınayan, hapishanede idama mahkum olanlar, bile bile asılmaya nasıl giderler adlı yazısı yüzünden yargılandığı Ankara İstiklal Mahkemesi, ünlü tarihçi Herodot'un doğduğu yer olan Bodrum'da 3 yıl sürgün cezasına çarptırdı Cevat Şakir'i 1925 yılında.
Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymamış, Ankara'dan Bodrum'a ulaşması 3,5 ay sürmüştür. Halikarnas Balıkçısı, Bodrum'a ilk vardığı andaki izlenimlerini ne güzel anlatır Mavi Sürgün adlı eserinde.
Müzik
tepedeki bir dönemici dönünce şrak, gur diye arşivelin koyu çividisi ölçülmez açıklara kadar yayılıverdi. Akşamın çividisinde koyulaşan koca arşipel varlığını bana heybetle bildirdi. Masmavi bir gürleyişti o. Durduğum tepeden sonsuzluğu seyrediyormuş gibiydim. Kıyıların denizle sarılıp sarmalanmış kalabalık burunları ve koyları. Bunların ortasında hilal şeklinde iki liman, orada da kaleyi taşıyan yarımada.
Deniz kıyısında 25 kuruşa bir ev kiralar. Bodrum'da ilk gecesini geçirdiği bu evi şöyle anlatır Halikarnas balıkçısı.
Ben avluya girdim, sokak kapısını kapadım. Avludan denize açılan kapıyı açtım. Açılan kapı birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı adaları verdi. Şiddetli bir içgüdüyle dışarı fırladım. Aceleyle bir dükkana koştum. Büyük bir su kovasıyla bir kuyu ipi aldım. Avluya seyirttim. Kuyudan kova kova su çektim. Kovalar dolusu suları cömert kayrak taşlarına savurdum. O dakika biri karşıma çıkıp da "Yahu sen deli misin? Bu suları neye savurup duruyorsun böyle?" dese mutlaka ben adama deli midir diye bakar. "Görmüyor musun? Suları savurmayıp ne yapayım? Gönül suları bunlar. Elimden şimdi avluya savurmak geliyor. Taşlar sulara kansın. Elimden gelse ta göklere, yıldızlara savuracağım. Serin serin gözleri açılsın da neşeyle gülsünler yol." gönül cevabı verirdim.
Bodrum'da denize olan tutkusu yeniden çoğaldı. Sürgünlüğü bittiğinde bu küçük, tarih dolu ve çekici kasabadan ayrılamadı Halikarnas balıkçısı. 1947'de İzmir'e yerleşti. Gazetecilik ve turist rehberliği yaptı. Bir gece armaları sökülmüş olarak bir kenara terk edilmiş, sevgili emektar teknesi yatağına sarılıp, öperek vedalaşan ve ceplerine doldurduğu tohumları da Bodrum'un dört bir yanına son kez serptikten sonra ayrılıp İzmir'e yerleşti Halikarnas balıkçısı. Birçok hikayesinin konusunu oradan çıkardı. Bodrum'a binlerce meyve ağacı diktirdi. Süngercilik, balıkçılık ve tarımla uğraştı. Modern tarım tekniklerine halka tanıttı. Yurt dışından getirttiği kitaplardan tarımla ilgili bilgiler edindi. Özel olarak elde ettiği çiçek ve ağaç tohumlarının Bodrum'da yetişip büyümesini sağladı. Bodrum Belediyesi'nin resmi bahçıvanı oldu. Bodrum'un bitki örtüsünün güzelleşmesi için yaptığı çalışmaları Sadi Borak şöyle anlatır.
Cevat Şakir, Bodrum Belediye Parkı'nda bahçıvan olarak çalışmış, burada kaktüsler, tropikal çiçekler, Akdeniz bitkileriyle dolu eşsiz bir bahçe oluşturmuştur. Bodrum sokaklarını bugün süsleyen begonvillerin, okaliptusların, palmiyelerin, hurma, fıstık ağaçlarının fidelerini getirmiş ve elleriyle dikmiştir. Greyfurt fidanını memleketimize ilk getiren ve yetiştiren odur. Cevat Şakir bunlardan başka Washington, Navel, Valencica portakalı, çiçek, yemiş yetiştirir, mevsimi gelince saksılara narlar dikerdi.
Yazarımız Bodrum'da yaşadığı yıllarda sadece bir yazar değil, bir bahçıvan, bir öğretmen, bir balıkçıdır. Balıkçılıkla özel olarak uğraşmış, İngiltere ve Japonya'dan balık avı için araçlar getirtmiştir.
Halikarnas balıkçısının hikaye ve romanlarının hemen hepsinde deniz ve deniz insanları ele alınmıştır. Olaylar hep Ege ve Akdeniz kıyılarında geçer. Hikaye ve romanlarının kişileri, ekmeklerini denizden çıkaran gemiciler, balıkçılar, dalgıçlar ve sünger avcılarıdır. Halikarnas balıkçısı eserlerinde alın yazılarını denize bağlayan, felaketlerinin denizden geleceğini bildikleri halde ondan ayrılmayan, denizin yalnızlığını kendi dünyalarına daha yakın bulan, iyi yürekli, mert insanların üzerine sevgiyle eğilir. Şimdi Aganta Burina Burinata adlı ünlü romanından bir bölüm dinletiyoruz sizlere sevgili dinleyenler.
O tarih kitabında Kolomb'un gemi bulmak için yabancı illerde senelerce nasıl gezdiğini, 3 gemiyi bulunca Kadiz limanından nasıl deniz açıldığını ve dümdüz sanılan dünyanın bilinmedik koca sularında yol alarak okyanusu nasıl aştığını ve Amerika'yı keşfettiğini kendimden geçerek heyecan içinde okudum. Limanda Mehmet Ali kaptanın, Hodrovan Mustafa kaptanın ve daha başka kaptanların 150'şer tonluk kayıkları vardı. Kolomb'un Pintası ve Santa Maria'sı da 150'şer tonluk gemilerdi. Hem Kolomb'un gemilerinin güverteleri yoktu, halbuki bizimkiler güverteliydi. Neden Mehmet Ali kaptanla öteki kaptanların bir meçhul yeri keşif için denize açılmadıklarına şaşardı. Hiç insanın kayığı olur da hep 1000 kere uğranılmış bir limandan 1000 kere uğranılmış başka bir liman arasında bezdirici ve usandırıcı bir gidip gelişle ömür mü tüketir? Para kazanmak için sağdan sola, soldan sağa palamut, pirina taşıyıp duruyorlardı. Onların zavallı gemileri gemi değil, fakat denizde yüzen birer bakkal dükkanıydı.
Jack London ve Joseph Conrad gibi eserlerinde hep denizi anlatan büyük yazarlara ve denize tutkunluğu, Ege Denizi'nin efsanelerine, eski inançlara ve Türk denizcilik tarihine ait çok geniş bilgileri, Halikarnas balıkçısının denizle ilgili konulardaki yetkinliğinin bir kanıtıdır.
Fırtınalı hayatı boyunca denizin şiirini söyleyen Halikarnas balıkçısı, hikayelerini Ege kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Ege'nin dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, Gençlik Denizlerinde, Parmak Damgası, Çiçeklerin Düğünü kitaplarında topladı. Romanları Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Anadolu'nun Sesi, Hey Koca Yurt, Merhaba Anadolu, Düşün Yazıları, Altıncı Kıta Akdeniz, Arşipel adlı kitaplarında toplanmıştır. Mavi Sürgün kitabında ise anılarını derledi.
Programımızı Halikarnas balıkçısının bir anı yazısıyla bitiriyoruz sevgili dinleyenler.
Memlekette olmayıp da memleketin suyuna, havasına, ısısına uygun bitkilerin tohumlarını Paris ve Londra'ya ısmarlıyordum. Kara postası, vapurla deniz postası da haftada birer kere gelirdi. Yağmurda, fırtınada gelecek tohumları postanede beklerdim. Tohumlar kimi sefer ısmarlandıktan 3-4 ay sonra gelirdi. Onları ekecek mevsim geçecek diye yüreğim korkuyla çarpardı. 20 yıl sonra o pire kadar tohumdan cinsi Türkiye'de bulunmayan 35 metrelik bir ağaç çıkardı. Ağaç kuş cıvıltılarıyla yüklenir, ağacın tepesi ise gökyüzünde bir bulutun hayatını yaşardı. Ne severdim onları. Bir dalı kırılsa sanki kolum kırılırdı. Prosper Merimer'in Carmen'ini Türkçe'ye çevirirken, Carmen'in tütün imalathanesine saçlarında bir kasya demetiyle girdiğini okudum. Bodrum'da Akdeniz'in güneşiliğiydi. Oradaki kadınlar saçlarına neden kasya demetleri takmasınlardı? Hemen kasya tohumları ısmarladım. Bunları ektim, fidanlarını sağa sola diktim. Bir gün bir dükkanda oturuyordu. Bir gelin alayı geçti. Fukaraydı zavallı kızlar. Takınacak süs bulamamışlardı. Kasya demetleriyle süslenmişlerdi. Öyle sevindim ki buna.
Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın.
program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.